Ayrım 28, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 273. 1896, Boca de dos Rios, Ağıt. Burada mıydı? Aradan bir yıl geçmiştir. Maximo Gomez olanları Calixto Garcia'yı anlatmakta. Küba bağımsızlığının eski savaşçıları Contra Maestre ırmağından öteye doğru yol alıyorlar. Peşlerinden orduları geliyor. General Gomez o öğleyin Martin'in nasıl iştahla karnını doyurup sonradan adeti olduğu üzere birkaç şiir okuduğunu derken nasıl birkaç silah sesi duyduklarını anlatıyor. Herkes at bulmaya koşmuştu. Burada mıydı? Paolo Picado yolunun girişindeki sık yüksek bir çalılığa geliyorlar. Buradaydı diyor birileri. Palalar çalılıkta ufak bir yer açıyorlar. Onun yakındığını asla duymadım, pes ettiğini hiç görmedim diyor Gomez. Öfkesi kabarıp homurdanarak, emrettim ona diye ekliyor, geride kalmasını söyledim. Gövde büyüklüğünde bir yer açılıyor. General Maximo Gomez bir taş atıyor. General Calixto Garcia da bir taş atıyor. Subaylarla erler geçip gittikçe birbiri ardına taşlar keskin tıkırtılarla düşmeye başlıyor ve taş taş üstüne Martin'in göbütü göğe doğru yükseliyor. Küba'nın uçsuz bucaksız sessizliğinde şimdi yalnızca bu taş tıkırtıları işitiliyor. 1896 Papeete, Flora Tristan. Tuval çıplak ve kocaman kendini bir meydan okuyuşla sergiliyor. Paul Gauguin resim çiziyor, çevresinde bir şeyler aranıyor, sonra renkleri dünyayla vedalaşırmışçasına tuvale dağıtıyor ve umarsızlıkla ''Nereden geliyoruz biz?'' diye yazıyor. ''Neyiz, nereye gidiyoruz?'' Yarım yüzyılı aşkın bir zaman önce Gauguin'in büyük annesi de aynı soruları sormuş ve bunlara yanıt bulmak uğruna ölmüştü. Flora Tristan'ın Perulu ailesi bundan hiç söz etmezdi, uğursuzluk getirirmiş gibi. Ya da Flora deliymiş ya da bir hayaletmiş gibi. Paul Lima'daki çocukluğunun o uzak yıllarında büyük annesini sorduğunda evdekiler yatak vakti geldi, saat geç oldu diye karşılık verirlerdi. Flora Tristan kısa yaşamını devrim düşüncesini yayarak tüketmişti, proletarya devrimi. Baba koca ve patron kölesi olan kadınların devrimi. Hastalık ve polis onun işini bitirdi. Flora Tristan Paris'te öldü. Tabutunu bordolu işçiler satın aldılar ve sehpa üstünde mezarlığa taşıdılar. 1896 Bogota, Jose Asuncion Silva. O kız kardeşini seviyor. Lavanta çiçeğinin ıtırı, balsam tütsüsünün dumanı, Bogota'nın en solgun renkli perisinin gizli öpüşleri ve en güzel şiirlerini onun için yazıyor. Her tanrının gecesi onu mezarlıkta ziyarete gidiyor. Onun kabrinin dibinde edebiyat çevrelerinde bulduğundan daha büyük bir ferahlık duyuyor. Jose Asuncion Silva siyahlar giyinmiş olarak dünyaya gelmiştir yakasında bir çiçekle. Ve 30 yıl peş peşe yediği sillelere karşın böyle yaşamıştır. Kolombiya modernizminin bu ağır kanlı kurucusu, bir ipekli kumaş ve parfüm tüccarı olan babasının iflası ekmeğini elinden almış, eserlerinin külliyatı denizde bir fırtına sırasında gemisi batınca yitip gitmiştir. O gece son olarak geç saatlere kadar Alexandrin tarzı şiirin katenzalarını tartışıyor. Kapıdan elinde lamba konuklarına iyi geceler diliyor. Türk tütününden yapılma en son sigarasını içiyor ve ayna önünde kendi kendini son kez acıyarak süzüyor. Paris'ten onu kurtaracak mektup gelmiyor. Alacaklılarının baskısına ve ona Bakire Suzan diye at takmış olanların ezasına daha fazla dayanamayan şair, gömlek düğmelerini açıyor ve revolverini yüreğinin üstüne bir doktor dostunun mürekkeple çizmiş olduğu haç işaretinin üstüne bastırıyor. 1896 Manaus. Ağlayınca gözlerinden süt akan ağaç. Kızıldirirler kauço derler ona. Bıçakla çizilince sütü akar. Bu süt plantain muzunun kase gibi katlanmış yapraklarında toplanır ve güneşle ya da dumanla kurutulurken yoğrularak biçimlendirilir. Çok eski zamanlardan beri Kızılderililer bu yaban sütünden dayanıklı meşaleler, kırılmaz çömlekler, yağmurla alay eden damlar, sıçrayıp uçan oyuncak toplar yapmışlardır. Yüzyılı aşkın bir süre önce Portekiz kralına Brezilya'dan pompasız şırıngalarla su geçirmez giysiler gelmişti. Ondan önce de Fransız bilgini La Condamine, yer çekimi kuralına boş veren bu arsız sakızın erdemlerini incelemişti. Amazon'un balta girmemiş ormanlarından Boston'a on binlerce çift ayakkabı gitti. Sonunda yarım yüzyıl önce Charles Goodyear'la Thomas Hancock sakızın kırılmasını ve yumuşamasını önlemenin yolunu buldular. O zaman Birleşik Amerika yılda 5 milyon çift ayakkabı üretmeye başladı. Soğuk, rutubete, kara dayanıklı ayakkabılar, İngiltere'de, Almanya ve Fransa'da da kocaman fabrikalar kuruldu. Hem yalnızca ayakkabı üretmek için değil, bu sakız ürünleri çoğaltıp yeni yeni gereksinmeler yaratıyor. Modern yaşam fırıl fırıl yaralanınca gözlerinden süt akan ağacın çevresinde dönmeye başlıyor. 8 yıl önce Belfast'ta John Dunlop eski son tekerleklerin yerine yeni icat ettiği hava basınçlı lastik tekerlekleri takınca oğlu bir 3 tekerlekli bisiklet yarışını kazanmıştı. Geçen yılda Michelin Paris'ten Bordeaux'a yarışan otomobiller için çıkartılıp takılabilen yumuşak lastikler yarattı. Amazonya maymunlar, kızılderililer ve çılgınlar için bir barınak olduğu sanılan bu akıllara durgunluk verici vahşi orman, şimdi onun sütünü emen Birleşik Devletler Lastik Şirketi, Amazon Lastik Şirketi ve daha başka uzak girişimciler için bir av korusudur. 1896, Manaus, Lastiğin Altın Çağı. Ponchielli'nin La Gioconda operasının açılış notaları çalınırken perde usul usul açılıyor. Manaus kentinde büyük bir görkem, merasim ve sivrisinekler gecesi yaşamaktadır. İtalyan opera yıldızları Amazonas tiyatrosunun açılışını yapıyorlar. Vahşi ormanın göbeğine kendileri gibi Avrupa'dan getirtilmiş olan mermer kemerli kocaman bir yapı. Manaus'la Belém do Pará, Brezilya'nın lastik başkentleridir. Peru ormanlarının arasındaki Iquitos gibi bu iki kentte sokaklarını Avrupa'dan gelme taşlarla döşemiş, gecelerine Paris'ten, Budapeşte, Bağdat ya da yerel olmanlardan gelme yatay kızlarla renk katmaktadırlar. Orkestraları altın değnekler yönetmekte, külçe altınlar kağıt ağırlığı olarak kullanılmakta, bir tavuk yumurtası dünyanın parasına satılmaktadır. Son derece önemli kişiler son derece ithal içkiler yudumlamakta, bozulan sağlıklarını Vichy'nin termal banyolarında kazanmakta ve çocuklarını Amazon'un çamurlu sularında sefer yapan boat line gemileriyle Lisbon ve Cenevre'deki okullara yollamaktadırlar. Ya lastik ormanlarındaki işleri kimler görüyor? Brezilya'da kuzeybatıyı kavuran kuraklığın kurbanları. O çoraklıklardaki köylüler balıkların insanlardan rahat olduğu bu batak yerlere geliyorlar. Kontratlar onları bu yeşil zindana kapatıyor ve çok geçmeden de ölüm gelip onları bu kölelikten ve çektikleri akıl almaz yalnızlıktan kurtarıyor. Peru'daki amerelerse kızılderililerdir. Hiç sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bu lastik çağında sayısız yerli kabileleri yok oluyor. 1897, Canudos, Euclides da Cunha. Gün boyunca toprak dumanları tüterek yalazlanıp genişliyor. Gece buzdan bir balta gibi indiği zaman da ürpererek büzüşüyor, şafakta artık çatlamıştır. Zelzelelerin enkazı diye yazıyor Euclides de Cunha not defterine. Kaçıp gitmek için yaratılmışa benzeyen manzaralar. Toprağın kırışıklıklarını, kızılderililerin kırmızı bal dediği kıvrım kıvrım bir çamur çizgisi olan ırmağın büklümlerini gözlemliyor ve raşitik fundaların arasında boş yere gölge aranıyor. Buralarda hava dokunduğu her şeyi taşa çevirmektedir. Askerin biri yüzü yukarı yatıyor, kolları iki yana uzalı. Alnında siyah kabuk bağlamış bir yara yeri var. 3 ay önce teke tek bir dövüşte öldürülmüş, şimdi artık kendi kendisinin heykeline dönüşmüştür. Ta uzaklardan kutsal Canudos köyünden silah sesleri geliyor. Tek düze patlamalar, arada top gümbürtüleri ve makineli takırtılarıyla çeşitlenerek günlerce, aylarca sürüyor. Öklides bu mistik köylülerin 30 kıta askerin saldırısına böylesi bir korkusuzlukla karşı koymalarını sağlayan gücün nasıl bir güç olduğunu merak ediyor. Bu köylülerin binlercesi Mesih Antonia Conselheiro'ya olan bağlılıkları yüzünden canlarını bile bile vermektedirler. Gündem tutan adam kendi kendine soruyor, bu köylüler nasıl olup da bu çorak yerleri cennetle ve sırf tımarhanede yer olmadığı için ortalıkta kalmış olan bu deliği İsa peygamberle karıştırabiliyorlar? Tiksintiyle hayranlık arasında bocalayan Öklides de Cunha, şaşkınlıktan şaşkınlığa geçerek gördüklerini São Paulo'daki bir gazete için kaleme alıyor. Avrupa tarzı bir sosyalist, mestizoları hor gören bir mestizo, Brezilya'da utanan bir Brezilyalı olan Öklides, bayrağında düzen ve ilerleme sloganını dalgalandıran bu yeni doğmuş cumhuriyetin en parlak aydınlarından biridir. Kıyım süre dururken o bu Kuzeydoğu Hinterland'ının düşmanlıklarla dostlukların soydan geçtiği, sıska ineklerdeki kara sevdanın dualarla iyi edildiği ve çocuk ölümlerinin gitarlarla kutlandığı bu fanatikler diyarının gizemini çözmeye yelteniyor. 1897 Canudos, cesetlerde kemikten çok kurşun var. Ama Canudos'u en çok savunanlar hala melaikelerin gelmesini bekleyerek koskocaman tahta bir haçın ardında ilahiler okumaktalar. İlk gelen komutan Antonio Conselheiro'nun feci görünümlü cesedinin fotoğrafını çektirtiyor. Ölümü doğrulanmış olsun diye. Bu ölümden kendisi de emin olmak ihtiyacındadır. Yerdeki bir avuç paçavrayla kemik parçalarına göz ucuyla bir bakış fırlatıyor. Her yaştan, her renkten bir sefil köylüler grubu, bu perişan peygamberin günahkar kentlerle cumhuriyete düşman olan bu adamın çevresinde bir sur oluşturmuşlardı. Ordunun 5 sefer düzenlemesi gerekmişti. Canudos'u kuşatan 5000 asker, yamaçlardan bombardımana geçen 20 ağır top, Nordenfeld makinelisine karşı alay bozan tüfeğiyle verilen akıl almaz savaş. Siperler tozdan mezarlara dönmüş ama Canudos cemaati mülk ve yasa kavramı tanımayan, yoksulların cimri toprakla kuru ekmeği ve cennetin yüceliğine olan inancı paylaştıkları bu ütopyanın ahalisi hala teslim olmuyor. Ev ev dövüşüyorlar santim santim. Sonra en sona kalan 4 kişi de düşüyor, 3 erkek 1 çocuk. 1887 Rio de Janeiro, Machado de Assis. Birbirlerinden nefret eden kliklere ayrılmış olan Brezilyalı yazarlar, Colombo gibi kafelerde ve kitapçılarda komünyon ve kutsama törenleri düzenliyorlar. Mopasa'nın mezarına çiçek koymak için Paris'e giden meslektaşlarıyla bu mekanlarda bir evliyalık havası içinde vedalaşıyorlar. İşte bu tapınaklarda mübarek içkilerle kutsanmış kadeh şıkırtılarının eşliğinde Brezilya Yazın Akademisi doğuyor. Akademinin ilk başkanı Machado de Assis'tir. De Assis bu yüzyılın en büyük Brezilyalı yazarıdır. Melez bir babanın oğlu olmakla birlikte fethetmiş olduğu ve herkesten daha iyi tanıdığı yüksek sosyete asalaklarının maskesini romanlarında sevgiyle ve ince bir mizahla düşürür. Machado de Assis lüks ambalaj kağıtlarını ve Avrupa manzaralı göstermelik pencerelerin yalancı pervazlarını söker ve alttaki balçık duvarı ortaya çıkarırken okura hınzırca göz kırpar. 1898 Küba kıyıları, meyve düştü düşecek. General William Shafter'in 325 poundluk gövdesi Küba'nın doğu kıyısında karaya çıkmıştır. Bu kilolar generalin Kızılderilileri öldürmekle meşgul olduğu soğuk kuzey ikliminden gelmiştir. Şimdi boğucu yün üniformasının içinde eriyorlar. Shafter gövdesini birkaç basamak tırmandırıp bir at sırtına bindiriyor ve oradan teleskopla ufku süzüyor. komuta etmeye gelmiştir. Subaylarından biri olan General Young'ın buyurduğu üzere isyancılar kendi kendilerini yönetme yetisine Afrika vahşileri kadar bile sahip olmayan bir dejenereler sürüsüdür. İspanyol ordusu milliyetçilerin amansız hamlesi karşısında çökmeye başlayınca Birleşik Devletler Küba'nın özgürlüğü sorununa el koymaya karar vermiştir. Marti ile Maceo bu konuda uyarıda bulunmuşlardı. Kuzey Amerikalılar savaşa giriyor. İspanya bu adayı uygun fiyata satmayı reddetmişti. Şimdi Kuzey Amerika aradığı bahaneyi Maine adındaki savaş gemisinin mürettebatı ve silahlarıyla birlikte Havana limanında pek sıralı bir patlamayla batmasında buluyor. İşgal ordusu şiddetli savaşın tehdit ettiği Kuzey Amerikan vatandaşlarının ve onların çıkarlarının savunulması gereğini ileri sürüyor. Ama kendi aralarındayken subaylar Florida açıklarında siyah bir cumhuriyet kurulmasını önlemek zorunda olduklarını açıklıyorlar. 1898 Washington, 10.000 linç olayı. Birleşik Devletler'in zencileri adına Ida Wells son 20 yıl içinde 10.000 linç olayı yaşanmış olduğunu Başkan McKinley'e bildirerek protestoda bulunuyor. Eğer hükümet kendi sınırları içindeki Kuzey Amerikan yurttaşlarını koruyamıyorsa başka ülkeleri işgal etmeye ne hakkı var diye soruyor Ida Wells. Zenciler de yurttaş değil midir? Yoksa anayasa onlara yalnızca yakılarak öldürülmek hakkını mı garanti ediyor? Basının ve kilisenin kışkırttığı fanatik güruhları hapishanelerdeki siyahileri dışarı sürükleyip ağaçlara bağlayarak diri diri yakıyorlar. Sonra bu cellatlar barlarda bayram ediyor, marifetlerini sokaklarda haykırıyorlar. Siyah kadınlara beyaz erkeklerin tecavüz etmesinin normal sayıldığı bu ülkede zenci avcıları özür olarak beyaz kadınların ırzına geçildiğini ileri sürüyorlar. Ama yakılan siyahların gerçek suçu büyük bir çoğunlukla kötü bir şöhretten, hırsızlık kuşkusundan ve küstahlıktan ileri bir şey değildir. Başkan McKinley meseleyle ilgilenmeye söz veriyor. 1898 San Juan Tepesi, Teddy Roosevelt. Stetson şapkasını elinde sallayarak Teddy Roosevelt Rough Riders'larının başında atını dört nala sürüyor. San Juan tepesinden aşağı inerken elinde buruşuk bir İspanyol bayrağı taşımaktadır. Santiago de Cuba'nın yolunu açan bu muharebenin bütün şan ve şerefini kendine mad edecektir. Muharebede Kübalılar da savaşmıştır ama hiçbir gazeteci onlarla ilgili tek sözcük yazmayacaktır. Teddy şahane yazgıların azametine ve kendi yumruklarının gücüne inanıyor. Boks yapmasını New York'ta marazlı, astımlı ve çok miyop bir çocukken kendini dayak ve aşağılamalardan korumak için öğrenmiştir. Yetişkin bir erkek olarak şimdi şampiyonlarla yumruklaşıyor, aslan avlıyor, kementle boğa yakalıyor, kitap yazıyor, kükrercesine söylevler veriyor. Basılı sayfalardan ve kürsülerden güçlü ırkların kendisininki gibi hükmetmemek için dünyaya gelmiş savaşçı ırkların erdemlerini övüyor ve 10 olaydan 9'unda en iyi Kızılderili'nin ölmüş Kızılderili olduğunu açıkça ilan ediyor. 10. olayında çok daha yakından incelenmesi gerektiğini söylüyor. Bütün savaşlarda gönüllü olan bu adam çatışmanın coşkunluğu arasında kendini kaplan gibi gören askerlerin üstün niteliklerine hayrandır. 2-3 milyon insanın yitimi için acı çeken yufka yürekli generalleri hor görür. Küba Savaşı'nı bir an önce bitirmek için Teddy bir Kuzey Amerikan bölüğünün silahlarıyla Kadiz ve Barcelona'yı yerle bir etmesini öneriyor. Ama Kübalılara karşı bunca savaş vermekten yorgun düşmüş olan İspanya daha 4 ay bile dolmadan teslim oluyor. Zafer kazanan Teddy Roosevelt atını San Juan tepesinden 4 nala, New York valiliğine ve Birleşik Devletler Başkanlığı'na sürüyor. Barutu günlüğe yeğleyen bir tanrının bu fanatik kulu derin bir soluk alarak barışın hiçbir zaferi ulu savaş zaferi kadar yüce olamaz diye yazıyor. Birkaç yıl sonra Nobel Barış Ödülünü kazanacaktır. 1898 Puerto Rico kıyıları. Bu meyve düşüyor. Ramon Emeterio Betances uzun beyaz sakalı hüzün dolu gözleriyle Paris'te sürgünde son günlerini yaşamakta. bağımsızlık için başka bir ülkeyle anlaşmak istemiyorum diyor. Ne Japonya'yla ne de Birleşik Devletler'le. Puerto Rico'nun bağımsızlık davasının önderi ölüme yaklaşırken General Miles'ın askerleri marşlar söyleyerek Guanica kıyısına çıkıyor. Omuzlarına vurulmuş silahları, şapkalarına takılmış diş fırçalarıyla bu askerler şeker kamışı ve kahve tarlalarındaki köylülerin donuk bakışları önünden geçiyorlar. Ve kendisi de özgür bir vatan düşü kurmuş olan Maria de Hostos bir geminin güvertesinden Puerto Rico tepelerine bakıyor ve bunların bir efendiden ötekine geçişi karşısında hüzün ve utanç duyuyor. 1898 Washington. Başkan McKinley, Birleşik Devletler'in Filipinleri doğrudan Tanrı'nın buyruğuyla elinde tutması gerektiğini anlatıyor. Geceler gecesi Beyaz Saray'ın içinde gece yarılarından sonralara kadar volta attığım olmuştur. Kaç gece diz çöktüğümü ve bana ışık tutup yol göstersin diye Ulu Tanrı'ya dua ettiğimi size açıklamaktan da utanacak değilim beyler. Derken bir gece geç saatte bana ayan oldu ki, nasıl olduğunu bilmiyorum ama açıkça gördüm ki, birincisi Filipinleri İspanya'ya geri veremezdik, korkaklık ve şerefsizlik olurdu bu. İkincisi onları uzak doğudaki ticari rakiplerimiz olan Fransa ya da Almanya'ya devredemezdik. Bu kötü bir adım olur, kredimizi düşürürdü. Üçüncüsü onları kendi hallerine de bırakamazdık. Kendi kendilerini yönetme yeteneğinden yoksundular. Çok geçmeden İspanya zamanından daha beter anarşi ve düzensizliğe batarlardı. Dördüncüsü bizim için adaların hepsine el koymaktan ve Filipin halkını eğitip yücelterek Hristiyanlılaştırmaktan, Tanrı'nın inayetiyle onlar da insan, İsa peygamber onların uğruna da öldü diyerek onlar için elimizden geleni esirgememekten başka yapacak şey yoktu. Sonra gidip yattım ve deliksiz bir uyku çektim. 1899 New York. Mark Twain bayrağın değiştirilmesini öneriyor. Fenerimi altın kapının önünde havaya kaldırıyorum. Özgürlük abidesi sayısız göçmene, vaat edilmiş toprakları arayan Avrupalılara hoş geldin diyor ve Fırat'tan Thames'e nakli 1000 yıl almış olan dünyanın merkezinin artık Hudson Irmağı olduğu bildiriliyor. Tam bir emperyalist coşku içinde Birleşik Devletler Hawaii adalarının, Samoa'nın, Filipinlerle Küba ve Puerto Rico'nun ve Ladrones yani hırsızlar gibi duruma pek uygun bir adla anılan küçük takım adaların fethini kutlamakta. Pasifik ve Karayipler Denizi şimdi birer Kuzey Amerikan gölüdür. Ve United Fruit Company dünyaya gelmek üzeredir. Gel gör ki romancı Mark Twain hani şu malum oyun bozan ulusal bayrağın değiştirilmesini öneriyor. Çizgiler beyaz değil de siyah olmalı diyor. Yıldızların yerine de kuru kafayla çapraz kemik amblemi konmalı. Sendika Başkanı Samuel Gompers, Küba'nın bağımsızlığının tanınmasını istiyor ve özgürlükle çıkar arasında bir seçim yapılması gerektiği anda özgürlüğü çöpe atanları kınıyor. Oysa büyük gazetelerin gözünde bağımsızlık isteyen Kübalılar nankördür. Küba işgal altında bir ülkedir. Birleşik Amerika bayrağı kuru kafa ve çapraz kemiksiz İspanyol bayrağının yerinde dalgalanıyor. İşgal kuvvetleri bir yılda 2 katına çıkmış, okullarda İngilizce öğretiliyor ve yeni tarih kitaplarında Washington'la Jefferson anlatılırken Marty ve Maceo'nun adı geçmiyor. Kölelik kalkmış ama Havana kahvelerinde beyazlara özel diyen yaftalar belirmeye başlamıştır. Pazar hiç koşulsuz şekere ve tütüne susamış olan sermayeye açılıyor. 28. ayrımın sonu. Sayfa 283.